Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'ndan sesleniyoruz. İstanbul stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Değerli dinleyiciler, zaman zaman eski İstanbul hatıralarına kulak veriyoruz. Eski İstanbul'u güçlü kalemiyle, tatlı üslubuyla anlatan çok sayıda yazar vardır. Bunlardan bir tanesi de Sadri Sema. Eski İstanbul hatıraları adıyla uzun zaman gazetelerde ama vaktiyle neşredilmiş olan bu hatıraları zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta da Sadri Sema'ya kulak veriyoruz. Eski İstanbul hatıraları. Değerli dinleyiciler, Görücü başlığıyla bir hatırası var Sadri Sema'nın. Görücü, esrarına akıl ermez bir görenekti diyor. Hangi çılgın mantık keşfetmiş bilinmez. Bir şey söylenemez ama herhalde evhamdan doğma bir gelenekti. Şu kadar ki kat kat perdeleri inik, pencereleri kafesle kaplı odalarda yaşayan masum yürekleri, acı tatlı rüyalar ve hülyalar içinde yaşattığına şüphe edilemez. Günün birinde kapı çalınır, çalınır ama bu kelime burada artık aşırmak manasına gelmez. Sokak kapısının halkası mı var, çıngırağı mı var, zili mi var, o çalınır. Perde aralığından bakarlar üç yabancı hanım. Hizmetçi, besleme, evlatlık, evde kim varsa koşar kapıyı açar. Hanımefendiyi göreceğiz. Evet, anlaşılır. Zaten ev halkı şüphededir, kuşkudadır. Her gün böyle ziyaretler beklemektedirler. Bu misafirler salona, odaya alınır. İki rastıklı, düzgünlü, biri yanakları boyalı. Üçünün de gözlerinde tecessüs var. Saca yağı. Evin içinde karmakarışık bir faaliyet. Yürek gıcıklayıcı bir çırpınma. Büyük hanım heyecanlı bir telaşa kapılmıştır. Evin hanım kızı sinirli bir fırtınaya tutulmuştur. Kör düğüm fikirler içindedir. Hizmetçi duramaz, koşar. Küçük hanım, Görücü der. Ev halkı, aman kızım, telaşı bırak, çabuk mavi ipeklini giy, saçlarını topla, toparla kendini derler. Misafirler ev sahibine, Göztepe'ye gidiyorduk. Sizden iyi olmasınlar, Hürrem Bey'in hanımlarına rastladık, salık verdiler derler. Görücü, örücü, biraz da öcü vezninde bir isim. Ve nihayet küçük hanım süslenir, salına salına gelir, misafirlere kahve ikram eder. Kızım konuşsana. Yavrum biraz gülmez misin? Evladım bahçeye doğru bakmaz mısın? Kahvelerin içilmesi dakikalar sürer. Bu dakikalar arasında kızcağızın kaşı, gözü, ağzı, burnu, endamı, hıramı, sesi, hatta dişleri ve daha bilmem neleri inceden inceye tetkik edilir. Sürün gibi bir güzeldir. Bir hilkat nefisesidir. Sesi şiirdir. Tebessümü şiirdir. Bu masum güzelde bir kusur bulmaya çalışan görücüler ağızları kilitli çıkarlar. Fakat çıkar çıkmaz mahallenin başka kapılarını da çalarlar. Filanca beyin kerimesi için gelmiştik. Gördük, lakin bir kere de konudan komşudan dinleyelim derler. Konu komşu, ah iyi ettiniz. Şu evkaf katibinin kızı değil mi? Allık düzgün sürme, boyacı küpü. Hatta mahalle bekçisinin oğluyla çifte sandık, kırmızı fındık korulukta gezdiğini söylerler. Böyle işlere karışmak doğru değil ama yarın iki elim yanıma gelecek. Sonra başka bir kapıya giderler, şu cevabı alırlar. Aa, nur parçası gibi bir kızcağızdır. eli yüzü kapalıdır. Derken başka bir kapı, sonra başka bir kapı, bulunmaz bir incidir, karda leke var, onda yoktur. Veya o şaşkodos kızı ne yapacaksınız, ben söylemiş olmayayım ama Kurşuncu Zeynep'in oğluna aşıktır falan feşmekan. Artık hakikat masal olmuştur. Şomağızlar masum kızcağızı yerin dibine sokmuş, melek hasletli insanlar ise göklere çıkarmışlardır. Hakikatte kızcağız güzelliğin şulesidir. İnce hassas bir çiçektir. Yeşil veya lacivert gözleri insanı yürekten vurur. Kıvırcık siyah veya altın sarı saçlarının dalgaları ruhları heyecana sürükler. Koklanmamış bir demet zambaktır, şudur budur. Lakin işte biri onu gül yapar, diğeri diken. Artık görücüden sonra karar oğlan tarafınındır. Oğlan tarafı aklı yatarsa kız tarafına haber gönderir, dünürcü gönderir kız tarafını. Kızı isterler. Bu sefer top kız tarafındadır. Artık verirler mi vermezler mi? Onların bileceği iş. Kız evi naz evi demektir. Bazen bir, bazen iki, bazen üç kere dünürcü gider kızı istemeye. Kız evi vermeye niyetliyse ne yapalım Allah yazdıysa biz ne diyelim derler. Kız evi vermeye niyet veya işte amcasına dayısına soralım derler. Vermeye niyetli değillerse başka kapıya gidin bizde size verilecek kız yok derler. Böylece oğlan evi de gücenmeden başka yere gider. Evet, kız evi vermeye niyetliyse artık bundan sonra nişan, nikah, efendim mehir pazarlıkları, kına gecesiydi, düğündü, koltuktu, gerdekti, paçaydı derken bin bin safa geçer. Ve böylece bir yuva kurulmuş olur. O zamanlar değerli dinleyiciler, kız verildikten sonra fazla uzun beklenmez. Oğlan eğer askere gitmeyecekse veya başka bir şey yoksa hemen nişan, hemen düğün hazırlıklarına başlanırdı. Bunun için eksik gedik, kızın çeyizinde ne eksik gedikse onlar tamamlanır. Oğlan evi de zaten kızlar oğlan evine yani gelin kocasının evine indiği için eğer yeni bir ev açılmamışsa ufak tefek değişiklikler. Eğer yeni bir ev açılmışsa o evin hazırlıkları bu arada devam eder. Zaten evlenmeye çıkan bir erkek o zamana kadar belli başlı hazırlıklarını zaten yapmıştır. Efendim nişan yapılır, nişan kız evinde olur. Ancak yenecek, içecek her şeyi oğlan evi gönderir. Nişanda oğlan evinden birkaç temsilci bulunur. Nişan kız evinindir. Davetlilerin de ekserisi kız tarafındandır. Kısa bir müddet sonra düğün kararlaştırılır. Efendim düğün günü de kız evinde nikah kıyılır. Düğün birkaç gün sürer. Düğünün gelinin oğlanın evine indirileceği gün, yani kına gecesinin ertesi, nikah kıyılır. Nikahta mahallenin imamının kıyması adettir. Kaza kadısından alınan izin üzerine imam, mahalle imamı veya köyse köy imamı nikahı kıyar. Nikahta kızın bulunması adet değildir. Babası varsa veya abisi varsa onlar kızın vekili olurlar. Damat bulunur veya damadın da vekili bulunur. Böylece fazla kalabalık olmayan bir ortamda nikah kıyılır. Nikahtan önce mehir pazarlığı yapılır. Kız tarafı yüksek ister, oğlan tarafı onu düşürmeye çalışır. Makul bir fiyatta anlaşırlar. Mehir, evlenecek erkeğin evlenecek kıza vermesi adet olan para veya maldır veya menfaattir. Bu bir ev de olabilir, para da olabilir, bir sürü koyun da olabilir. Daha sonra nikah kıyılır, bu konuşulanlar yazılır, altı imzalanır. Ondan sonra artık gelin alayı oğlan evine yollanır. İstanbul'da bir de koltuk adeti vardı değerli dinleyiciler ki Anadolu'da da bu adet tatbik olunurdu. O gün bütün mahalleye yeni bir renk, yeni bir ahenk gelirdi. Bütün mahalle hatta civar halkı bu işle ilgilenirdi. O gün mahalle bekçisi düğün evinin ardına kadar açık kapısındaydı. Uzun demirli kalın sopası elinde, mor yemeni sarılı fesi başında bir sandalyeye kurulur. O gün yalnız mahalleli ve civar komşular değil, uzak semtlerden davetliler de gelir. Çoluk çocuk da karışır bu kadınlar alemine. O gün her hanım, her kadın elinden geldiği kadar süslenir. Her tarafta ipek ve keten hışırtıları, pudra ve lavanta kokuları yayılır. Düğün evinde çarpıntılı, telaşlı gezintiler. Gelin odasını, gelin askısını efendim görmek, tenkit etmek veya zevki nasılmış bunu bir süzgeçten geçirmek için koşuşurlar. Askı gelin odasının, gelinin oturacağı köşenin süslenmesine verilen isimdir. Ona o zaman askı derlerdi. Düğün o çağlarda evlenenler için bir rüyaydı. Bir muammaydı. Çünkü oğlan da kız da o gün birbirlerini hakkıyla görecekler, tanıyacaklar, tanışacaklar ve hayat yollarında el ele yürümek için kucaklaşacaklar. Gelin tellenir, pullanır, taşlanır. Beyaz tüller, ipekler, köpükler içinde bir sevda perisi gibi bekler. Daha eskiden kırmızı gelinlikler içinde. Bekler ama halecanla dudakları titremektedir. Heyecan dalgaları içindedir. O günlerde, o dakikalarda bu heyecanların, bu helecanların esrarına kendilerinden başka vakıf olanlar var mıdır? Elbette. Nihayet kapıda lastik tekerlekli bir fayton. Güvey elbisesini beyoğlunda yaptırmıştır. Sedef düğmeli fotinlerini okçular başından temin etmiştir. Akşamdan hamama gitmiştir. Sabah karanlığında sinek kaydı tıraş olmuştur. Güvey kapıda karşılanır. Gelin kendisine takdim edilir. Buna tevdi edilir demek daha doğru. Çiçek demeti verilir gibi bir şey bu iş işte. Güvey koluna girer, gelini merdivenlerden yukarı çıkarmaya başlar. Her taraftan alkışlar, maşallahlar, bin bir çeşit fısıltılar. Allah birbirinden ayırmasın. Bir yastıkta kocasınlar gibi beylikle kılıstılar ve takırtılar. Tabii damat gelmeden önce bütün hanımlara haber verilir. Hanımlar örtülerini alırlar. Onlar için en mühim an budur. Damadı görmek ve damadın gelini götürmesini görmek. Yakışıklı delikanlı. Kibar kız doğrusu. Fesini fazla eğmiş yana güveyi. Gelinin rengi de ne kadar solmuştu gibi konuşmalar gırla gider. Ve bu arada güveyi merdivenlerin alt başlarından başlayıp gelini odasına götürünceye kadar durmadan etrafa çil çil kuruşlar serper. Bunları kapmak, kapışmak için yerlere kapınarak birbirlerini çiğneyen, çırpınan, çarpınan hanımların, çocukların çığlıkları birbirine karışırdı. Evet, değerli dinleyiciler, köprü İstanbul'un bel kemiği, can damarıydı. Onun bin bir ismi vardı. Galata Köprüsü, Karaköy Köprüsü, Cisri Cedid, Tahta Köprü, Dubalı Köprü, Daldırma Köprü. Bu gibi isimlerin hangisi ona daha ziyade yakışırdı, doğrusu kestiremiyorum. İstanbul'un son zamanlarında bu köprü artık çürümeye başlamış, hatta dişleri dökülmüş bir hale gelmişti. Tahtadan yapılmış. Sallara takılma, zincirlerle bağlı, her tarafı paslı, yağlı, derme çatma. Lodos havalarda bir baştan bir başa sallanır, dalgalanır, sarsılır, yalpalanır. Üstündeki tahtalar, ah başımızdaki bu kara yazı neden, nedir bu çektiğimiz yolunda, gacırtılı gucurtulu iniltilerle, feryatlarla canlarını kurtarmak ister gibi havaya fırlarlar. Fakat yaşlılıktan takatları kesilerek yerlere düşerlerdi. İnsan böyle havalarda köprüden geçmek mecburiyetinde ise yürürken başı dönerdi. Gözleri kararırdı. Adeta sarhoş olurdu. Öbür yakaya, karaya ayak bastığı zaman fırtınaya tutulmuş bir gemiden çıkan yolcular gibi perişan ve girizan sendelerdi. Bir de bu köprü üzerinde binlerce çatlak, binlerce aralık ve her adımda şaha kalkmış binlerce çivi. Yürürken çivilere ayak takılmamak, çatlaklara bacak girmemek için zıplaya sıçraya atlaya, seke seke ben geldim, çıngırağım hoş geldin tekerlemesine benzer şekilde yürünürdü. Müzik. Arabaların geçişi ayrıca temaşaya değer bir manzara idi. Tekerlekler baş kaldırmış çivilere, talihe isyan eden ayaklanmış tahtalara takılırdı. Araba sarsılırdı. İçindeki yolcular varsa toslaşıp birbirlerine sarılırdı. Hayvanların ayakları deliklere geçer, nalları sökülürdü. Halkın şemsiyeleri o aralara çatlaklara girer, bastonlar kırılırdı. Bu suretle köprüden geçen insanlar da, arabalar da, hayvanlar da öbür yakaya haraba halinde varırlardı. Hele yağmurlu, tipili, karlı, fırtınalı havalarda buradan geçmek, Sırat Köprüsü'nden geçmek gibi müşküldü. Gelip geçenler öbür tarafa düşe kalka bulurlardı. Ayak bastıkları meydana kasırgadan vurulmuş, doluya tutulmuş şalgam tarlasına benzer olarak. Hele hele kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar. Düşmemek için, sakatlanmamak için, baston, şemsiye kırmamak için, etek, paça, fistan, çarşaf, yeldirme, pantolon, çakşır, çizme, bot, iskarbin, fotin, kundura, çarık, meslek yırtmamak için, arabadaysanız kaş göz yaralamamak için, arabalar tekerlek parçalamamak için, dingilleri ikiye ayırmamak için, atlar, eşekler, öküzler, inekler, mandalar, koyunlar, kuzular, hindiler, kazlar topal kalmamak için bu ecel köprüsünden binlerce defa geçmiş olmak, çatlakların, fırlakların, çivilerin yerlerini bellemiş, krokilerini ezberlemiş bulunmak, insanlar için de, hayvanlar için de, arabalar için de bir idvan, bir staj devri geçirmek herhalde lazımdı, elzemdi. Hatta her geçişte köprüye yürürken geçit başındaki ayak bastığı parasından başka sağda soldaki fakir fukaraya bir baş göz sadakası vermek de yerinde olurdu.
İltifat et bana, aşıkım ben sana. İltifat et bana aşıkım ben sana. Asımı bulca dem, ben senin bendenem. Gel gel ey Gonca Pem, iltifat et bana. Yar, yar, iltifat et bana. Aşıkım ben sana, iltifat et bana, aşıkım ben
Köprü eskiydi, bitkindi, tamirine ve tecdidine imkan yoktu. Nitekim Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden birkaç sene sonra köprü yenilenmiştir. Bu köprünün yenilenmesi için çok projeler geldi İstanbul'a, GART'tan. Bahriye Nezaretine gönderildi. Orada aylarca, aylarca tetkik edildi. Bunun deniz güvenliğiyle de alakası olduğu için. Fakat tersane fabrikaları Galata Köprüsü'nün yeniden yapılmasını düşünmektedir. Yeni köprüyü tersanedeki fabrikalar yapacaktı. Fakat bu da olmadı. Sultanahmet'in tahta indirilmesi ve arkasından çıkan savaşlar buna imkan vermedi. Fakat Galata Köprüsü yenilendi. Yeni bir köprü 1912'de faaliyete geçti ki o da yakın zamana kadar kullanılmıştır. Gecenin birinde şirketi Hayriye'nin bir vapuru battı. 11 Mayıs 1316 yani 24 Mayıs 1900 yılında. 41 numaralı Metanet vapuru gece köprünün Üsküdar iskelesinde bağlıydı. Bir romörkör bir yelken gemisi çekiyor, Haliç'e geçirecek. Akıntılar mı sürükledi yoksa romörkör kaptanının maresizliği eseri mi? Geminin demiri 41'in teknesini yırttı ve vapuru batırdı. Ne masallar çıktı, ne efsaneler uyduruldu o zaman. Güya vapur batarken feryat etmiş. Sulara gömüldükten sonra 3 defa düdük çalmış. Bu feryat, bu düdükler vapurun İstanbul halkına veda sesleriymiş. Halk bu vapurun batışına çok üzüldü. Sultan Hamit de halkın bu üzüntüsüne tercüman oldu ve bu vapuru çıkarma emrini verdi. Dalgıç bölükleri, tersane tezgahları yerlerinden oynadı. Her çareye başvurdular, imkan yok. Çünkü elde vasıtalar mevcut değil. Nihayet tersaneden büyük tahta havuzu getirdiler. İçine su doldurup kısmen batırdılar. Vapuru alttan bağladılar. Havuzun suyunu boşalttılar. 41 numaralı metanet vapuru yerinden oynadı. Birkaç parmak yükseldi. Tekrar havuzu doldurdular. Vapuru tekrar alttan bağladılar. Havuzun suyunu boşalttılar. Vapur biraz daha yükseldi. Havuzla beraber sürüklediler Haliç'e. Bu surette iç havuzları aldılar. Ama bu iş, bu ameliye az bir iş değil. Vapur kurtuldu, çıktı. Çıkıncaya kadar da hem vapuru canı çıktı hem de çıkaranların. Kurtarıldıktan sonra şirket Hayriye 41 numaralı metanet vapurunun adını değiştirdi ve Eseri Merhamet adı kondu. Eseri Merhamet uzun yıllar hizmet verdi ve Yunan Harbi sıralarında Kastamonu'ya kömür taşırken Karadeniz'de battı ve artık onu çıkaracak merhamet kalmamıştı. Değerli dinleyiciler, Galata Köprüsü gece yarısından sonra açılırdı. Haliç'te kalafatlanacak gemiler içeriye girerdi ve köprü açık iken köprünün Eminönü ve Galata başlarına çamaşır iplerinden manialar gerilir ve çekilirdi. 11 Teşrin Sani 1308, yani 23 Teşrin Sani, yani Kasım ayıdır Teşrin Sani, 1893. Gece yarısından sonra artık 12 Teşrin Sani, yani 24 Teşrin Sani gün gecesi bir konak arabası İstanbul tarafından alabildiğine geliyor. Köprü başında bulunan memurlar, ki gece yarısı 2'den 4'e kadar açık kalırdı, köprü açıktır, gitmeyiniz diye feryat ediyorlar. Hatta yanı sıra faytonun koşuyorlar ama feryatlara kulak asılmıyor. Araba köprü başına gerilmiş ipleri koparıyor. Galata'ya doğru açık bulunan yerden denize uçuyor. Arabada eski şehir eminlerinden, belediye başkanlarından Masar Paşa'nın damadı, Cemiyeti Rüsumiye azasından, yani vergi dairesi üyelerinden Kemal Bey ve arkadaşı Hilmi Bey'in bulunduğu anlaşılıyor. Kemal Bey o gece Aksaray'da Haseki Nisa Hastanesi operatörü Nurettin Bey'in evine gitmiş. Hilmi Bey de gelmiş, eğlenmişler, yemişler, içmişler, saat 6'da ayrılmışlar. Arabada da söylediğimiz gibi Kemal ve Hilmi Beyler var. Arabacı Bulgar Foti, onun yanında da bir hizmetkar Yakup var. Yolda bir dükkana çarpmışlar. Yeni Cami kemerinde de Şehir Emaneti hamallarından Osman isminde birini yaralamışlar. Bu hadiselerden de iyice ürkmüşler. Mesuliyetlerinden kaçınmak için arabaya son sürat vermişler. Eminönü Meydanı sabaha hazırlanıyor. Çaycılar, pilavcılar, beygir sürücüleri arabanın bir tehlikeye koştuğunu görünce köprüden geçmesine mani olmak için köprü memurlarıyla beraber bağırıp çağırmışlar, çırpınmışlar. Arabacılar ve arabadakiler bu gürültünün dükkana çarpmak ve hamalı yaralamak dolayısıyla koparıldığı zannında düşmüşler. Hayvanları iyice kamçılamışlar, arabayı alabildiğine sürmüşler. O sırada Bahriye askerleri yetişmişler arabanın yanlarına ve hayvanlara asılmışlar. Köprü açıktır, köprü açıktır, geçmeyin, gitmeyin diye bağırmışlar. İhtar etmişler. Arabayı durdurmak istemişler. Hatta beraber mimittöt sürüklenmişler ise de artık arabanın tehlikenin başına geldiğini görünce canlarını kurtarmak için korku ve dehşet içinde duraklamışlar. Ve araba çılgın çığlıklar ve boğuk feryatlar arasında denize uçmuş. Hayvanlar baş aşağı gelmiş, araba alt üst olmuş, bir iki saniyede sulara gömülmüş. Arabacı Bulgar Foti ve hizmetkar Yakup bu korkunç sukut esnasında kendilerini denize atmışlar. Feryat ve istimdatlarına yetişenler tarafından kurtarılmışlardır. Arabanın düştüğü yerin derinliği 40-50 kulaç. Her vasıtaya başvuruldu. Dalgıçlar günlerce daldılar çıktılar. Arabadan da, insanlardan da, hayvanlardan da en ufak bir iz bulamadılar. Çünkü Karaköy Haliç'in altı derin bir çamurdur. O çamur bunları çekti. Bu tüyler ürpertici kaza, bu korkunç facia İstanbul'u haftalarca, aylarca işgal etti ve çeşit çeşit dedikodulara yol açtı. Vaktiyle bir deniz hamamları vardı değerli dinleyiciler. Salı pazarında, Beşiktaş'ta, Yenikapı'da, Salacak'ta, Paşa Limanı'nda ve daha birçok yerlerde deniz hamamları vardı. 5-10 direkte tahtadan yapılmış barakalar. Ortaları yüzme havuzu. Ancak içinde ancak 3-4 kişi çırpınabilir. Etrafta sıra sıra soyunma dolapları. Bu hamamlar bazı yerlerde birbirinden fasılalı çift olarak yapılırdı. Biri kadınların, biri erkeklerin olurdu. Eğer hamam tekse sabahları hanımlara tahsis edilirdi. Öğleden sonra gece yarılarına kadar erkeklere açılırdı. Bu hamamlarda yıkananlardan çok kimseler alt kısım tahta aralıklardan yoksa tahtaları parçalayıp açtıkları deliklerden, gediklerden açık hava denizine çıkarlar. Suların yeşilli mavili dalgalarına kendilerini bırakırlardı. Yeni köprünün yerlerindeki eski tahta ve daldırma köprünün Haliç cihetinde de iki tane deniz hamamı vardı. Biri kadınların, biri erkeklerindi. Bunlar muayyen bir seviyede batırılmış dubaların üzerine yapılmıştı. Karaköy köprüsüyle beraber bunlar da tarihe karıştı. Deniz hamamları kazalara meydan vermemek için yapılırdı ama buralarda da akla gelmez kazalar olmaz değildi. Deniz hamamlarının alt kısımlarındaki tahta aralıklardan açığa çıkmak isteyenler arasında çivilere ve tahta parçalarına takılıp da boğulanlar az değildi. Deniz hamamlarında kurtarma vasıtaları var mıydı? Vardı. Saçaklarda salkım salkım su kabakları bulunurdu. Deniz hamamını kim dinler? Salacak'la harem arasında ve Abdipaşa bayırları eteklerinde deniz yeşil bir hare teşkil eder. İpek gibi kum bulunur. Elbiselerini kıyıdaki kayalara yerleştirenler denize kendilerini atardı. Bu bir deniz alemi, bir eğlenceydi. Sürat yarışları yapar, dalma yarışları yapanlar olurdu. O çağlarda İstanbul'un her tarafı, hele adaların çapkın denizi her zaman rengine, zevkine, ahengine doyulmaz bir plajdı. Dalgalar musiki, köpükler elmas, insanın kucaklayası gelirdi. Fakat bakarsanız birdenbire değişir, ipek dalgalar birer alev kesilir, şahlanır, hırçınlaşır, ordu olurdu. Böyle oldu, hamamlara hücum etti, salaşları yıktı ve bazı kimseler yıkılan direkler tahtalar arasında parçalandı. Deniz hamamına kendini kim hapseder? Yüzgeçler büyük dereden atlar, saraybunundan çıkarlardı. Hisarlar arasını yüzerek geçmeyen çoluk çocuk kalmamış gibiydi. Deniz mevsimi, deniz hamamları, küçük yaramazları çileden çıkarırdı, baştan çıkarırdı. Mektepten kaçarlar, denize dalarlardı. Suların gümüş dalgaları üzerinde takla atarlardı. Böyle günlerde yalnız mektebi değil, dünyayı bile unuturlardı. Takvimlerde Ruzu Hızır yazan Hıdır Ellez ya Hızır İlyas eski çağların en hengameli, en eğlenceli günlerinden biriydi. Çocukluktan hatırımda ölmez bir iz bırakmış. O günlerde İstanbul'un bütün mesireleri, Beykoz, Sultaniye, Çubuklu, Göksu, Kağıthane, Çamlıca, Koruluk, Haydarpaşa, Fener, Çift Havuzlar, çalgı çağnak, oyun kahkaha içinde çalkalanırdı. Her tarafta kuzu ziyafetleri verilirdi. Sofralar kurulurdu. Fakat o günün kıyamet yerleri arasında Kağıthane ve hele Haydarpaşa büsbütün başka bir alemdi. Bu iki mesire çiçek ve neşe dolu birer mahşer olurdu. Halk sabahleyin güneş doğmadan sokaklara uğrar, gece yarılana kadar gezer, güler, eğlenir koşardı. Hele neydi o Haydarpaşa'nın hali? Duvar dibinden demir yoluna, istasyona, İbrahim Ağa çayırına kadar büyüklü küçüklü, saçaklı püsküllü, yamalı yırtıklı, eski yeni çeşit çeşit çadırlar, tahta parçalarından barakalar, salaştan açık hava tiyatroları kurulurdu. Pehlivan güreşleri yapılırdı. Orta oyunları oynardı. Kuklalar oynatılırdı. Saz takımları çalardı. İp cambazları havada iplerin üstünde dolaşırdı. Hokkabazlar şakşaklarla birbirlerinin kafalarına vurarak türlü maskaralıklar, türlü marifetler gösterirlerdi. Atlı karıncalar döner, dönme dolaplar çıkar, iner, salıncaklar uçuşur, çocuklar atlara, merkeplere biner, arabalarla dolaşırlardı. Gezgin satıcılar, lokantalar, turşucular, kebapçılar, simitçiler, börekçiler, muhallebiciler, limonatacılar, gazozcular, dondurmacılar, yemişçiler, destancılar, bin bir çeşit ufak tefek satan mezat malcılar, al mor camedanlı, bol çakşırlı falcılar, baloncular, keten helvacılar, kağıt helvacılar, susamcı Araplar, gösteriş yapan yangın tulumbacıları, kupa, talika, fayton, öküz, eşek arabaları, bisikletçiler, şişirme düdükler, düdük şişirenler, ne isterseniz, ne ararsınız vardı. Kadın erkek insan kalabalığı ki iğne atsan yere düşmezdi. O zamanlar duvar dibinden Haydarpaşa'ya kadar oraları inişli çıkışlı bomboş yerlerdi. Ne o eski tıbbiye binası ne de oradaki hastaneler vardı. Giderdik biz de. O mahşerin içine katılırdık. Bir çadırın önündeki tahta kerevette tuhaflıklar yapan, yüzü gözü boyalı, badanalı, başı acayip külahlı, paskalı seyreder gülerdik, gülüşürdük. Ötede havada bir ipin üstünde ellerinde bir sırıkla yürüyen, zıplayan cambazın maharet ve cesareti karşısında alıklaşırdık. Bir salaş tiyatroya girer, alaca donlu ibişin elinde bir saplı süpürge gösterdiği maskaralıklara kahkahalar atardık. Beride davul zurna ile oynayan, Anadolu'nun doğusundan uşakların etrafını çemberleyen kalabalığa karışırdık. Onların bacaklarını, kollarını kaldırarak havalandırmalarına, dalgalanmalarına dalardık. Salıncaklara binerdik, dönme dolaplarla çark yapardık. Atlı karıncalarla fırıldak olurduk. Halk bir yandan bir yana sel gibi akardı. Bu hal aklı hayali durgunlaştırırdı. Kadınların, erkeklerin, çocukların konuşmaları, gülüşmeleri, bağırışmaları, ara sıra çatışmaları, atışmaları, satıcıların akortları, birbirine hiç mi hiç uymayan ince, kalın, tiz, pes feryatları, davulların gümbürtüleri, dümbeleklerin takırtıları, zilli maşaların şakırtıları, şarkı, türkü, gazel sesleri, aşka gelenlerin sayhaları, araya karışan afili naralar. Sanırdım ki o gün insanlar dünyaya sığmıyor yahut dünya o gün insanlara dar geliyor. Koşardık, gülerdik, eğlenirdik. Ne kadar gezerdik bilmiyorum ama bu mahşeri bırakıp eve dönmek istemezdim. Fakat dönmek saati geldiği zaman farkına varırdım ki bitkin ve ezgin bir hale gelmişim. Yürüyecek takatım kalmamış. Şu hakikate rağmen isterdim ki bu alem devam etsin. Ertesi günde daha ve daha ertesi günlerde bu mahşer, bu kıyamet, bu karma karışık gürültü dağılmasın. Bu eğlence, bu neşe, bu uçsuz bucaksız kalabalık hep böyle coşkun, şen bir ordu gibi gözlerimin önünden aksın. Ne zevk alırdım bu ahenkten? Bu Hıdrellez gününün gürültüsünden, patırtısından. Bilmiyorum ama bilmediğim halde doyamazdım. Bittiğini, dağıldığını istemezdim. Çocukluk. Fakat işte o heyecanlı gün bütün memleketi havalandıran Hıdrellez günü de artık biz ihtiyarların yadımızda sönük, soluk, silik bir izden başka bir şey değil. O günde işte zaman dediğimiz vefasızın ateşli kucağında eriyip gitti. Zaman deyip duruyoruz. Zaman renkleri de, ahenkleri de, heyecanları da, kahkahaları da, heyecanları da, varlıkları da yok ediyor. Fakat kendisi hala civan. Her dem civan, yani genç bir delikanlı. Thank you.
aldı beni, aldı beni. İki kaşın arası aman aman, aldı beni, aldı beni. İki kaşın arası yaktı beni, kül eyledi gözlerinin karası. Yaktı beni, kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Aman aman, içinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Sevdim ne çare, ne söylesem o yâre, eller arifdir. İsterim yâre gideyim, hasmım galipdir. Aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman, aman, aman.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.